Ayrım 10. Sayfa 81. Yanıtı yoktu. Halkının çalışması, kendini adaması ve bağlılığıyla kazanılmış ve sürdürülmüş bu dünyanın hiçbir nimet ve ganimetine dokunmaya hakkı yoktu. Cennet, onu cennet yapanlar içindir. Oraya ait değildi. Bir öncüydü. Geçmişini, tarihini yatsıyan bir kuşaktandı. Anardes göçmenlere eski dünya ve onun geçmişine sırtlarını dönmüş, yalnızca gelecek için çalışmaya karar vermişlerdi. Ama nasıl ki gelecek kesin olarak geçmişe dönüşüyorsa, geçmiş de geleceğe dönüşür. Yatsımak başaramamaktır. Uras'ı terk eden oducular yanılmışlardı. Tarihlerini yatsıyacak umutsuz cesareti göstermekle, dönüş olasılığından vazgeçmekle hata etmişlerdi. Geri dönmeyen ya da haberini iletecek gemilere göndermeyen kaşif, kaşif değildir. Olsa olsa bir maceracıdır. Oğulları da sürgünde doğar. Uras'ı sevmek için gelmişti ama sevgi araması neye yarardı? Onun bir parçası değildi. Ne de kendi doğduğu dünyanın bir parçası. Dikkatlideki ilk saatinde duyduğu yalnızlık, yalıtılmışlığın kesinliği içinde yükseldi ve kendini Şive'ye gerçek durumu olarak kabul ettirmeye çalıştı. İhmal edilmiş, bastırılmış ama mutlak. Burada yalnızdı. Çünkü kendini sürgün etmiş bir toplumdan geliyordu. Kendi dünyasında hep yalnız olmuştu çünkü kendini toplumundan sürmüştü. Göçmenler bir adım atmışlardı. O iki adım atmıştı. Kendi başınaydı çünkü metafizik tehlikeyi göze almıştı. Üstelik ikisine de ait olmadığı iki dünyayı bir araya getirmeyi başarabileceğini düşünecek kadar aptallık etmişti. Pencerenin dışında gece göğün mavisi gözünü alıyordu. Yaprakların bulanık karanlığıyla ibadet evinin kulesinin üzerinde geceleri hep daha küçük ve daha uzak görünen tepelerin karanlık çizgisinin üstünde bir ışık, iri, yumuşak bir parlaklık büyüyordu. Ay doğuyor diye düşündü, şükran dolu bir tanıma duygusuyla. Zamanın bütünlüğünde hiç kesinti yoktu. Küçük bir çocukken geniş ovalardaki yatakhanenin penceresinden ayın doğuşunu Palat'la birlikte görmüştü. Çocukluğunun tepeleri üzerinde görmüştü. Tozun kuru düzlüklerinin üzerinde görmüştü. Abene'nin çıtaları üzerinden yanında Takver'le görmüştü. Ama o bu ay değildi. Gölgeler etrafında yer değiştiriyordu ama Anares yabancı tepelerin üzerine dolunay olarak boz ve mavimsi beyaz benekli alev gibi parlayarak doğarken o kımıldamadan oturdu. Dünyasının ışığı boş ellerini dolduruyordu. 4. Bölüm Anares. Ne Siyare Dağları'nın son yüksek noktasını geride bırakan Zeplin güneye dönerken, yüzüne vuran batıya yönelmiş güneş Şivek'i uyandırdı. Uzun yolculuğun 3. gününde vaktinin çoğunu uyuyarak geçirmişti. Veda partisi gecesi yarı dünya uzaklıkta geride kalmıştı. Esnedi. Gözlerini ovuşturdu ve zeplin motorunun yeniden gelen homurtusunu kulaklarından silmeye çalışarak başını salladı. Sonra Abena'ya yaklaşmakta olmaları gerektiğini fark ederek tümüyle uyandı. Yüzünü tozlu pencereye yapıştırdı. Gerçekten de iki alçak, pas rengi dağ dizisinin arasında büyük duvarlı bir alan, havalimanı görünüyordu. Fırlatma alanında bir uzay gemisi olup olmadığını görmek için hevesle baktı. Ne kadar küçümsenirse küçümsensin, Uras yine de başka bir dünyadı. Başka bir dünyadan gelen bir gemi. Kuru ve korkunç boşluğu aşıp gelen, yabancı ellerce yapılmış bir araç görmek istiyordu. Ama limanda hiç gemi yoktu. Uras'tan gelen yük gemileri yılda 8 kez uğrar. Yalnızca yük alıp boşaltmaya yetecek kadar kalırlardı. Pek sevilen ziyaretçiler sayılmazlardı. Aslında bazı analistler için sürekli yenilenen bir aşağılanmaydılar. Gemiler fosillerden elde edilen gaz ve petrol ürünleri, Anares üretimini sağlayamadığı bazı hassas makine parçaları ve elektronik aksam, sık sık da denemeler için yeni bir meyve ağacı veya tahıl getirirlerdi. Uras'a dönerken bir gemi dolusu cıva, bakır, alüminyum, uranyum, kalay ve altın götürürlerdi. Onlar için çok iyi bir alışverişti. Yılda 8 kez kargoların dağıtımı, Uras Dünya Hükümetleri Konseyi'nin en prestij sağlayan işlevi Uras borsasından en önemli olayıydı. Aslında Anares özgür dünyası Uras'ın bir maden kolonisiydi. Bu gerçek rahatsız ediciydi. Her kuşak, her yıl Abena'daki üde tartışmalarında sert eleştiriler yapılırdı. Neden savaş meraklısı mülkiyetçilerle böyle çıkarcı iş ilişkilerine girmeye devam ediyoruz? Daha sakin olanların verdiği yanıt hep aynıydı. Maden cevherini kendilerine çıkarmak, Uraslılara daha pahalıya mal olurdu. Bu yüzden bizi işgal etmiyorlar. Ama eğer ticari anlaşmayı bozarsak güç kullanırlar. Ancak hiçbir zaman hiçbir şey için para ödemeyen insanlar için maliyet psikolojisini, pazar tartışmalarını anlamak çok zordu. Yedi kuşak boyunca süren barış, güven sağlanamamıştı. Bu yüzden savunma adı verilen iş için gönüllü aramaya hiç gerek olmamıştı. Savunma işinin büyük kısmı o kadar sıkıcıydı ki, iş ve oyun için aynı sözcüğü kullanan Pravaca'daki ona iş denmez, onun yerine can sıkıntısı anlamına gelen Klegiç denirdi. Savunma çalışanları 12 eski gezegenler arası gemiyi yönetir, onları çalışır durumda ve bir gözcü ağı oluşturacak şekilde yörüngede tutarlardı. Issız yerlerde radar ve radyo teleskop taramaları sürdürürlerdi. Limanda sıkıcı görevler yaparlardı. Yine de her zaman bekleme listesi dolu olurdu. Genç bir anaresli ne kadar faydacı bir ahlaka sahip olursa olsun yine de damarlarından yaşam akar, özveri ve mutlak hareket için fırsat isterdi. Yalnızlık, dikkat, tehlike, uzay gemileri hepsi maceranın çekiciliğini sunuyordu. Boş liman zeplinin görüş alanından çıkıncaya kadar şiveyin burnunu cama yapıştırmasına neden olan şey yalnızca macera duygusuydu. Ama fırlatma alanına pis bir maden gemisi göremediği için hayal kırıklığına uğradı. Yeniden esnedi ve gerindi. Sonra dışarıya görülmesi gereken ne varsa görmek için ileriye baktı. Zeplin Netahara dağlarının son alçak tepesini aşıyordu. Önünde dağların kollarından güneye doğru uzanan, akşam güneşinde parlayan büyük eğilimli yeşil bir körfez uzanıyordu. Manzaraya 6000 yıl önce atalarının baktığı bir hayranlıkla baktı. Uras'taki 3. bin yılda Serdoğun'u ve Duhun'u astronom rahipleri mevsimlerin öteki dünyanın sarımsı kahverengi parlaklığını değiştirmesini izlemişti. İzlemişler, oradaki düzlüklere, tepelere, güneşi yansıtan denizlere gizemli adlar vermişlerdi. Aydaki yeni yılda diğerlerinden önce yeşillenen bölgeye Anshos, aklın bahçesi adını vermişlerdi. Anares'in cenneti. Daha sonraki bin yıllarda teleskoplar onların gerçekten haklı olduklarını ortaya koymuştu. Anshos gerçekten Anares'teki en bereketli noktaydı. Ay'a gönderilen ilk insanlı gemi de oradaydı. Dağlarla deniz arasındaki yeşil yere inmişti. Ama Anares'in cenneti kuru, soğuk ve rüzgarlı çıkmıştı. Gezegenin geri kalanı daha da kötüydü. Orada yaşam balıklardan ve çiçeksiz bitkilerden ileriye gidememişti. Hava tıpkı Uras'ta yüksek yerlerde olduğu gibi inceydi. Güneş yakıyor, rüzgar donduruyor, toz boğuyordu. İlk inişten sonraki 200 yılda Anares araştırılmış, haritası çizilmiş, incelenmiş ama yerleşime geçilmemişti. Uras'ın görkemli vadilerinin bir sürü yer varken niçin uğuldayan bir çöle taşınsınlardı? Ama burada madencilik yapılıyordu. 9. bin yılla 10. bin yılın başlarındaki yağma dönemi Uras'ın maden damarlarını tüketmişti. Roket yapımı yetkinleştikçe aydan maden çıkarmak düşük verimli cevherlerden veya deniz suyundan maden elde etmekten daha ucuza gelmeye başladı. Uras takvimine göre X738 yılından Netahara dağlarının eteğinde civa çıkarılan eski Anshos'ta bir yerleşim birimi kuruldu. Oraya Anares kasabası adı verildi. Gerçekte bir kasaba değildi. Hiç kadın yoktu. Erkekler madenci ya da teknisyen olarak 2-3 yıllık görevlere yazılıyor. Sonra da eve, gerçek dünyaya dönüyorlardı. Ay ve madenleri Dünya Hükümetleri Konseyi'nin yetki alanındaydı. Ama Ay'ın doğu yarı küresinde Su Devleti'nin bir sırrı vardı. Bir roket üssüyle, karıları ve çocuklarıyla birlikte oraya yerleşen altın madencileri. Gerçekten ayda yaşıyorlardı ama hükümetlerinden başka kimsenin bundan haberi yoktu. Dünya Hükümetleri Konseyi'nde ayı uluslararası odacılar topluluğuna verme, yani onlar Uras'ta yasalara ve ulusal yöntemlerine ölümcül darbeyi indirmeden önce bir dünya vererek onları satın alma önerisinde zaten Su hükümetinin çöktüğü 771 yılında yapıldı. Anares kasabası boşaltıldı. Tuğ'daki kargaşa sürerken de aceleyle hazırlanmış birkaç roket altın madencileri almak üzere gönderildi. Hepsi dönmeyi seçmedi. Bazıları uğuldayan çölü sevmişti. 20 yıldan fazla bir süre boyunca Dünya Hükümetleri Konseyi'nin Odacı göçmenler için ayırdığı 12 gemiden iki gezegen arasında gidip geldi. Ta ki yeni yaşamı seçen 1 milyon kişinin kuru boşluğun öte yanından getirilene kadar. Sonra liman göçmenlere kapatıldı ve yalnızca ticaret anlaşmasının belirlendiği yük gemilerine açıldı. O zamana kadar Anares kasabasının nüfusu 100 bin kişiye ulaşmıştı. Ve ona yeni toplumun yeni dilinde akıl anlamına gelen Abenay adı verilmişti. Oda'nın kuruluşunu görecek kadar yaşamadığı toplum için yaptığı planlarda merkezsizleştirme önemli bir öğe olmuştu. Uygarlığı kentlerden koparmaya çalışmak gibi bir niyeti yoktu Oda'nın. Bir topluluğun doğal büyüme sınırının gerekli yiyecek ve güç için hemen çevresindeki bölgeye olan bağlılığında yattığını öne sürmesine karşın bütün toplulukların iletişim ve ulaşım ağlarıyla bağlanmasını, böylelikle malların ve fikirlerin istedikleri her yere gidebilmesini, işlerin yönetiminin kolaylıkla ve hızla yapılabilmesini ve hiçbir topluluğun değişim ve alışverişten uzak kalmamasını sağlamayı amaçlamıştı. Ama ağ yukarıdan aşağı yöneltilmeyecekti. Hiçbir denetim merkezi, hiçbir başkent olmayacaktı. Kendi kendini besleyen bürokrasi aygıtına ve lider, patron, devlet başkanı olmayı amaçlayan bireylerin hükmetme güdüsü hizmet edecek hiçbir kuruluş olmayacaktı. Ama Odo planları Uras'ın cömert topraklarını düşünerek hazırlamıştı. Kurak Anares'te topluluklar kaynak aramak için geniş bir alana yayılmak zorundaydılar. Yeterli olanın ne olduğu konusunda anlayışlarını ne kadar kısıtlarlarsa kısıtlasınlar ancak birkaçı kendi kendine yetebiliyordu. Gerçekten de çok kısıt koymuşlardı kendilerine. Ama altına inemeyecekleri bir sınır vardı. Kent öncesi, teknoloji öncesi, kabile yaşamına dönmeyeceklerdi. Anarşizmlerinin çok ileri bir uygarlığın, karmaşık çeşitlilik içeren bir kültürün, dengeli bir ekonominin ve yüksek bir üretim hızıyla malların çabuk aktarımını sağlayabilecek son derece endüstrileşmiş bir teknolojinin ürünü olduğunu biliyorlardı. Yerleşim birimlerine ayıran uzaklık ne kadar büyük olursa olsun onlar karmaşık organiklik ilkesine sıkı sıkıya sarıldılar. Önce yolları, sonra evleri yaptılar. Her bölgenin kendine özgü kaynakları ve ürünleri sürekli diğerlerinin kirleriyle ince bir denge süreci gözetilerek takas ediliyordu. Yaşamın doğal ve toplumsal ekolojinin temel özelliği olan o çeşitlilik dengesi içinde. Ama teşbih usulünde söylendiği gibi en azından bir sinir düğümü, daha da iyisi bir beyni olmayan sinir sistemi olamazdı. Bir merkez olmalıydı. İşlerin yürümesini, iş bölümünü ve malların dağıtımını eşgüdümleyen bilgisayarlarla çoğu iş sendikasının merkezi federatifleri başlangıçtan beri Abenay'daydılar. Başlangıçtan beri göçmenler o kaçınılmaz merkezileşmenin kalıcı bir tehdit olduğunu ve bu tehdide ancak sürekli tetikte olarak karşı konulabileceğinin farkındaydılar. Ey yeni doğmuş anarşi! Sonsuz vaat, sonsuz dikkat. Dinliyorum, dinliyorum gecede. Gece kadar derin beşiğin yanı başında. Çocuk iyi mi diye. Pravca'da Tober adını alan Pio Atean bu şiiri göçün 14. yılında yazmıştı. Odocuların yeni dillerini yeni dünyalıların şiire dönüştürme çabaları katı, kaba ve duygulandırıcıydı. Avenay, Anares'in merkezi ve beyni şimdi orada Zeppelin'in önünde büyük yeşil düzlükteydi. Tarlaların o koyu parlak yeşili başka hiçbir şeyle karşılaştırılamazdı. Anares'te bulunmayan bir renkti bu. Eski dünya ürünleri yalnızca burada ve Kera Denizi'nin sıcak kıyılarında yetişiyordu. Başka herhangi bir yerde başlıca ürün yer tohumu ve soluk Başka herhangi bir yerde başlıca ürün yer holumu ve soluk elotuydu. Şivek 9 yaşındayken birkaç ay boyunca akşamüstü okul çalışması, geniş ovalar topluluğundaki süs bitkilerinin çocuklar gibi beslenip güneşlenmeleri gereken bu narin tuhaflıkların bakımı olmuştu. Huzur verici ve titizlik isteyen bu işte yaşlı bir adama yardım etmiş, onu sevmiş, bitkileri, toz yaprağı ve işi sevmişti. Abenay düzlüğünün rengini görünce yaşlı adamı, balık yağ gübresinin kokusunu, küçük çıplak dallardaki ilk tomurcukların rengini, o açık çarpıcı yeşili anımsadı. Zeppelin tarlaların üzerinden geçerken uzakta canlı tarlaların arasında tuz tanecikleri gibi küplere bölünmüş beyaz bir leke gördü. Kentin doğu ucundan gelen bir dizi göz kamaştırıcı parıltı yüzünden bir an gözlerini kapattı ve siyah noktalar görmeye başladı. Abenay'ın arıtma tesisleri için güneş enerjisi sağlayan büyük parabolik aynalar da bunlar. Zeppelin kentin güney ucundaki bir yük deposuna indi. Schweck de dünyadaki en büyük kentin caddelerini gezmeye başladı. Geniş, temiz caddelerdi bunlar. Gölge yoktu çünkü Abenay ekvatorunun yalnızca 30 derece kuzeyindeydi ve rüzgar türbinlerinin güçlü dar kuleleri dışında bütün yapılar alçaktı. Güneş sert, karanlık, mavi mor bir gökte bembeyaz parlıyordu. Hava açık ve temizdi. Hiç duman veya nem yoktu. Her şeyde bir canlılık vardı. Hatlar keskindi, her şey açıktı. Her şey ayrı, tek başına duruyordu. Abenay'ı oluşturan öğeler herhangi bir başka oducu topluluklarındakinden farklı değildi. Yalnızca birkaç katıydı. İşlikler, fabrikalar, kamu evleri, yatakhaneler, öğrenme merkezleri, toplantı salonları, dağıtım merkezleri, depolar, yemekhaneler. En büyük yapılar genellikle açık alanların çevresinde kümelenmiş, bu da kente basit bir hücresel doku kazandırmıştı. Birbiri ardına gelen alt topluluklar veya mahalleler, ağır endüstri ve gıda fabrikaları kentin kıyısına yayılmıştı. Hücre yapısı burada da yineleniyordu. Birbiriyle ilişkili endüstri birimleri genellikle belli bir alan veya caddede yan yana yerleşmişlerdi. Schweck'in içinden geçtiği buna benzer ilk bölge bir dizi meydandan oluşan tekstil bölgesiydi. Holum ipliği işleme fabrikaları, eğirme ve örme imalathaneleri, boyahaneler, kumaş ve giysi dağıtım merkezlerinden oluşuyordu. Her alanın merkezinde yerel endüstriyi gururla sergileyen, boyacının sanatının her türlü rengine boyanmış filama ve bayraklarla baştan aşağı donanmış direklerden oluşan küçük bir orman vardı. Kentteki yapıların çoğu birbirine benziyordu. Taştan veya dökme köpük taşından basit ama sağlamca yapılmışlardı. Bazıları Şive'ye çok büyük geliyordu ama hemen hepsi depremlerin sıklığı yüzünden tek katlıydı. Aynı nedenle camlar küçüktü ve kırılmayan sert bir silikon plastiğinden yapılmıştı. Gerçi küçüktüler ama çok fazla cam vardı. Çünkü gün doğumundan bir saat öncesinden gün batımından bir saat sonrasına dek yapay ışık sağlanmıyordu. Dışarıdaki ısı 15 derecenin üzerine çıktığında ısıtma da kesiliyordu. Abenay'da enerji sorunu olması değildi. Bunun nedeni rüzgar türbinleri ve ısınmada kullanılan yer ısı farkı üreteçleri gerekli enerjiyi sağlayabiliyordu. Ama organik ekonomi ilkesi toplumun işleyişi için o kadar temel bir şeydi ki ahlakı ve estetiği etkilememesi düşünülemezdi. Aşırılık dışkıdır diye yazıyordu o da analojide. Bedende kalan dışkı da zehirdir. Abenay zehirsizdi. Çıplak, parlak bir kent. Renkler açık ve keskin. Hava temiz. Sessizdi. Tuz tanecikleri gibi apaçık görebilirdiniz her şeyi. Hiçbir şey gizli değildi. Alanlar, sade caddeler, alçak yapılar, duvarsız avlular sürekli bir canlılık ve etkinlikle doluydular. Schweck yürürken sürekli bir diğer insanların yürüdüğünün, çalıştığının, konuştuğunun, yüzlerinin geçtiğinin, seslerin çınlandığının, dedikodu yaptığının, şarkı söylediğinin, insanların yaşadığının, bir şeyleri yaptığının, hareket halinde olduklarının farkındaydı. İşlik ve fabrikaların ön yüzleri alanlara ya da açık avlulara bakıyordu ve kapıları açıktı. Bir cam atölyesini geçti, bir işçi büyük, erimiş bir camdan balonu çorbasını karıştıran bir aşçının rahatlığıyla karıştırıyordu. Hemen onun yanında inşaatta kullanılmak üzere taş köpüğü dökülen bir avlu vardı. Takımın ustabaşı olan tozdan bembeyaz iş giysisi içinde iri kadın bir kalıbın dökülmesini yüksek sesle ve akıcı bir dille yönetiyordu. Daha sonra küçük bir tel fabrikası, bir bölge çamaşırhanesi, müzik aletlerinin yapılıp tamir edildiği bir işlik, bölge eşya dağıtım merkezi, bir tiyatro ve bir kiremit imalathanesi geliyordu. Hepsinden süre gelen faaliyet büyüleyici ve çoğunlukla da göz önündeydi. Çevrede çocuklar dolaşıyordu, bazıları büyüklerle birlikte çalışıyor, bir kısmı da çamurdan çörekler yapıyor, bir kısmı sokakta oynuyordu. Biri ise öğrenme merkezinin çatısına tünemiş, başını bir kitaba gömmüş oturuyordu. Tel üreticisi dükkanın önünü boyalı tellerle yapılmış neşeli ve süslü sarmaşık şekilleriyle kaplamıştı. Çamaşırhanenin sonuna dek açılan kapılarından dışarı taşan buhar ve konuşma gürültüsü sersem ediciydi. Hiçbir kapı kilitli değildi. Çok azı kapalıydı. Hiçbir gizlilik ve hiçbir reklam yoktu. Hepsi oradaydı. Bütün çalışma, kentin bütün yaşamı görmeye ve dokunmaya açık bekliyorlardı. Arada bir de depo caddesinden bir şey yan yan yatarak ve zil çalarak geliyordu. Tıklım tıklım dolu, insanların sağlıklarından çiçekler gibi dizildikleri bir araçtı bu. Yaşlı kadınlar araç inecekleri durakta yavaşlamayınca küfrü basıyorlar. Bir çocuk ev yapımı üç tekerlekli bisikletiyle delice onu kovalıyor. Kavşaklarda yukarıdaki tellerden etrafı kıvılcımlar saçılıyordu. Sanki caddelerin o sessiz yoğun canlılığı arada bir boşalma noktasına geliyor ve boşluğu bir çatırtı ve ozon kokusuyla aşıyordu. Bunlar Abenay tramvaylarıydı. Onlar geçerken insanın arkalarından seslenesi geliyordu. Depo caddesi, beş başka caddenin çimenler ve ağaçlardan oluşan üçgen bir parkta bağlandığı büyük, havadar bir yerde bitiyordu. Anares'teki parkların çoğu toprak veya kumdan oluşan, içinde biraz çalı, 2-3 de ağaç holumu bulunan oyun alanlarıydı. Bu ise değişikti. Şivek boş kaldırımı geçip parka girdi. Park onu çekiyordu. Çünkü onu defalarca resimlerde görmüştü. Yabancı ağaçları, uras ağaçlarını yakından görmek, bu kalabalık yaprakların yeşilliğini yaşamak istiyordu. Güneş batıyordu, gök berraktı ve alabildiğine uzanıyor, ufukta mora doğru kararıyordu. İnce atmosferin ötesinde uzayın karanlığı görülüyordu. Ağaçların altına yürüdü. Dikkatli ve düşünceliydi. Bu kalabalık yapraklar aşırılık değil miydi? Ağaç holumu dikenlerle gayet iyi idare ediyordu. Üstelik onlarda fazlalık da yoktu. Bütün bu cömert yapraklar yalnızca aşırılık ve dışkı değil miydiler? Böyle ağaçlar zengin bir toprak, düzenli sulama ve büyük bir özen olmadan yaşayamazlardı. Savurganlıklarını ve umursamazlıklarını onaylamıyordu. Ağaçların altında, aralarında yürüdü. Yabancı çimenler ayağının altında yumuşacıktı. Canlı et üzerinde yürümek gibiydi. Yeniden yola döndü. Ağaçların karanlık kolları başının üzerinde uzanıyor, çok sayıda geniş, yeşil elleri üstünde tutuyorlardı. Korkmaya başladı. Kutsanmayı istememesine karşın kutsandığını hissetti. Biraz önünde kararan patikanın ötesinde biri taş bir sıranın üzerine oturmuş bir şeyler okuyordu. Şivek yavaşça ilerledi, sıraya geldi ve ağaçların altında gri altın sarısı alacak karanlıkta başı kitabına eğilmiş oturan şekle baktı. 50-60 yaşlarında garip giyinmiş, saçı başının arkasında topuz yapılmış bir kadındı. Çenesindeki sol eli ağzının sert ifadesini hemen hemen gizliyordu. Sağ eli kağıtları dizinin üzerinde tutuyordu. Çok ağırdı bu kağıtlar. Üzerlerindeki soğuk el de ağırdı. Işık hızla sönüp gidiyordu ama kadın başını kaldırmıyordu. Toplumsal organizmanın müsveddelerini okumaya devam ediyordu. Şivek bir süre daha odaya bakmaya devam etti. Sonra onun yanına sıraya oturdu. Statü diye bir kavram yoktu. Ayrıca sırada daha çok yer vardı. Yalnızca bir dostluk dürtüsüyle hareket ediyordu. Güçlü, hüzünlü şekle baktı, sonra da ellere. Yaşlı bir kadının ellerine. Gölgeler içindeki dallara baktı. Yaşamında ilk defa Odo'nun, yüzünün çocukluğundan beri bildiği, fikirleri kendi beynindeki ve tanıdığı herkesin beynindeki en merkezi ve kalıcı şeyler olan, Odo'nun hiçbir zaman Anares'e ayak basmadığını, yeşil yapraklı ağaçların gölgesinde, hayal edilemeyecek kentlerde, bilinmeyen dilleri konuşan insanlar arasında bir başka dünyada yaşadığını, orada öldüğünü ve gömüldüğünü fark etti. Odo bir yabancı, bir sürgündü. Genç adam alacakaranlıkta heykelin yanında oturuyordu. İkisi de sessizdi. En sonunda havanın karardığını fark ederek kalktı ve yine caddelere vurdu kendini. Merkezi Bilim Enstitüsü'nde nasıl gideceğini sordu. Uzak değildi. Oraya vardığında ışıklar yanalı çok olmamıştı. Girişteki küçük ofiste bir kayıt görevlisi ya da nöbetçi vardı, kitap okuyordu. Dikkatini çekmek için açık kapıyı vurmak zorunda kaldı. Şivek dedi. Yabancı biriyle konuşmaya başlarken tutunabileceği bir dal uzatmak için adını söylemek gelenektendi. Uzatılacak başka bir pek dal da yoktu. Rütbeler, rütbe yerine geçen terimler, geleneksel, saygılı hitap şekilleri yoktu. Ayrım sonu.